Ayrım 19, sayfa 219. Tayfun, John Gordon Davis. 3. Kısım. Uçak bir saat daha Tayfun'un gözünün dışında uçmaya devam etti. Rüzgar gittikçe şiddetlenmişti. Vanessa koltuğuna sımsıkı yapışmış, pilotların konuşmalarını duyamıyor, buna da pek aldırmıyordu. Şu anda tek istediği bir an önce ölmekti. Birden rüzgar deli gibi esmeye başladı, uçak rüzgarı yardı ve birden karanlık kayboldu. Güneş ışınları ortalığı kapladı. Uçak sakin bir şekilde yoluna devam etmeye başladı. "Geldik!" diye bağırdı Kurt Marlowe. "Tayfun'un gözü!" Kas katı kesilmiş koltuğunda oturan Vanessa ter içinde kalmıştı, midesi hala bulanıyordu. Önünde uzanan manzaraya baka kaldı. Büyüleyici güzellikteki siyah bulut yığınları arasında güneş ışınları gerçekten çok güzeldi ve insanı rahatlatıyordu. Etraf altın sarısı ve gümüşü bir renge bürünmüştü. Kurt Marlowe'un anlattıklarına kulak verdi. Gözün etrafında rüzgarın hızı 200 deniz mili, gözdeki barometrik basınç da düşmekte. Vanessa korkuyla diğerlerine baktı. Telsiz memurun gözleri kusmaktan kıpkırmızı kesilmişti. "İyi misin güzelim?" dedi Kurt Marlowe. O kadar rahatlamıştı ki adamı öpebilirdi bile. "İyiyim." Derin bir soluk aldı Vanessa. "Barometrik basıncın düşmesi neyi gösteriyor?" "Tayfunun etkisinin hala devam ettiğini." Daha sonra alçalmaya başladılar ve Vanessa 500 feet aşağıdaki denizi gördü. Deniz kabarmış, dalgalar yükselmeye devam ediyordu. Marlowe uçağı iyice alçalttı. Meteorolojik bulguları okumayı sürdürürken telsizci de Hong Kong'a bilgi aktarıyordu. Boşlukta bir süre uçtuktan sonra tekrar yükselmeye başladılar. Döne döne yükseldiler. Bu küçük uçağın kükreyen rüzgara karşı savaşını sürdürmesi gerçekten şaşılacak bir olaydı. Ve şimdi Tayfun'un gözü aşağıda kalmıştı. Güneş karaltının üstünde pırıl pırıldı. Barometrik basınç sürekli düşüyor, karaltı yığını güneybatı yönüne Hong Kong'a doğru ilerliyordu. 2 saat kadar Tayfun'un çevresinde uçtular. Bu süre boyunca Vanessa gördüklerini teybe kaydetti ve birçok fotoğraf çekti. Sonra yine göze doğru uçmaya başladılar. "Manila'nın durumunu bildirin," dedi Kurt Marlowe. Vanessa tel içindeydi, saçları alnına ve boynuna yapışmıştı. Karnı açlıktan gurulduyordu. Korku içinde önlerinde uzanan yığına bakıyordu. Artık geceyi Manila'da Kurt Marlowe'la aynı odada geçirmek onu hiç etkilemiyordu. Tek isteği 2 saatçik daha yaşayabilmekti. Gökyüzünü kaplamış olan kara yığın gittikçe yaklaşıyordu. Şimdi Tayfun'a olan uzaklıkları sadece 500 metreydi. Sonra 400, 300 oldu ve uçak ansızın döndü. Vanessa'nın tüm kasları gerilmiş, koltuğunda kas katı kesilmişti. Uçak gürültüyle yığına yaklaştı. 50, 40, 30, 20 metre. Sonra uçağın kanadı yığının içinde kayboldu. Uçak sarsıldı. Kara yığın ortalığı kapladı. Hong Kong'da güneş batıyordu. Ufukta beliren tekneler ışıklarını yakmış, aceleyle sığınaklara doğru yol alıyorlardı. Limandaki büyük gemiler şamandıralara bağlanıyor, yüklerini boşaltıyorlardı. Dükkanlar kepenklerini indirmişlerdi. Ama barlarda, lokantalarda, kulüpler ve batakhanelerde hayat her zamanki gibi devam ediyordu. Güney Çin denizinin güneydoğusundan 100 mil ötede ham afyonla yüklü bir balıkçı teknesi Bangkok'tan Hong Kong'a geliyordu. Tayfun'un hızıyla eş değerde 12 deniz mili yapıyordu tekne ama Tayfun sadece 150 mil gerideydi. Profesyonel katil her zaman kendi yöntemlerini kullanmak ister. Adam boğazlayan bıçak kullanmak istemez, bıçakla öldürmeyi iş edinen ateş etmez, ateş etmeye alışık olansa sopa kullanmaz. Ama tecrübeli bir katil hepsinden daha beceriklidir. Kurbanının içinde bulunduğu koşulları ve kendisine tanınan süreyi değerlendirerek emirlere göre taktiklerinden birini uygular. Vanessa Storm Williams'ı öldürmekle görevli 14K Triad adamı tecrübeli bir katildi ve cinayetlerine kazan süsü vermekte üstüne yoktu. O cuma akşamüstü katil Hillside Caddesi'nin sonundaki telefon kulübelerinin birine girdi. Kısa boylu, zayıf ama güçlü bir adamdı. Geniş yüzünde gözleri donuk donuk bakıyordu. Takım elbise giymiş olan katile kim bakarsa baksın, işinden çıkmış evine giden bir memur derdi. Bozuk parayı deliğe yerleştirdikten sonra Amerikalı kadınlar yurdunun numarasını çevirdi. Zil bir süre çaldıktan sonra hizmetçilerden biri telefona cevap verdi.
Evet.
Miss Williams orada mı acaba?
Burada benden başka kimse yok.
Acaba kaçta gelir?
Ha?
Nerede olduğunu biliyor musunuz?
Bugün cuma, mutlaka parti vardır. YGK'yı arayın.
Nereyi?
Bir dakika, numarayı vereyim.
Hizmetçi duvardaki listeden olan yabancı gazeteciler kulübünün telefon numarasını verdi. Teşekkür ederim. Sonra ejderha alanındaki McAdam'ın evini aradı. Telefonun sesi boş hefte çınladı durdu. Daha sonra üçüncü numarayı çevirdi. Telefon hemen açıldı. Bu kez adam Çince konuşuyordu. Yüzüm solgun ama ellerim yakında kızaracak. Ahizeyi yerine koydu. Hillside Caddesi'nden ejderha alanına doğru yürümeye başladı. Karşıdan gelen bir adamla belli belirsiz selamlaştı. İkinci adam karanlığın içinden kaybolarak eski bir yapı olan Amerikalı kadınlar yurduna doğru yoluna devam etti. Merdivenlerden çıkarak üçüncü kata geldi ve kolayca kilidi açtı. Çatıya giden merdiveni gördü. Merdivenin kenarından kapı girişi görülüyordu. Çatıya çıktı ve aşağıdaki balkona baktı. Geniş ve tırmanması çok kolaydı. Daireyi dolaştıktan sonra tekrar aynı yere gelip saklanmak için küçük bir işaret koydu. Birinci adam ejderha alanındaki evin girişinde yavaşça ilerleyerek asansöre bindi ve altıncı katın düğmesine bastı. Altıncı katta kimseler yoktu. Kapıyı denedi, kilitliydi. Bir dizinin üstüne çömelerek cebinden aletlerini çıkardı. Anahtar deliğine koyup çevirdi. Kilit yavaşça açıldı. Ayağa kalktı, kapı kulpunu mendiliyle tutarak açtı ve içeri girip kapıyı kapattı. Evi dolaşarak saklanacak en uygun yeri aramaya başladı. Daha sonra yuvarlak demir merdiveni gördü. Dikkatle çıkmaya başladı. İçeri baktı, belirsiz bir gülümseme yüzünde dolaştı. Burası saklanmak için evin en uygun yeriydi. Yedinci kata açılan kapısı bile vardı. Güneşin batışıyla birlikte Jake McAdam'ın yelkenlisi çifte sığınağa ulaştı. Burası yeşil çimenlerle kaplı adaların etrafında terk edilmiş bir bölgeydi. Yaklaşık 2 mil ileride burnun ötesinde Chautauqua köyü vardı. Chautauqua köyünün Çin İngiliz Caddesi anlamına gelen Chung Ying Caddesi ilerisinde uzanıyordu. Caddenin bir yanında Union Jack, dipnot İngiliz bayrağını köşesindeki sömürgeleri gösteren işaret. Diğer yanında 5 altın yıldızı kızıl Çin bayrağı vardı. Burası İngiliz kraliyet sömürgelerinden Hong Kong'la Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki resmi sınırdı. Ve burası iki ülkeyi birbirinden tel örgüyle ayıramayan tek yerdi. Bir mil ötede ise Kat O Chau adası vardı. Çift sığınağa doğru ilerleyen McAdam'ın yüzü asıktı. Uzun 8 yıldan beri ilk kez bu güzel terk edilmiş yere geliyordu ve Chester Wu ile görüştükten sonra da bir daha gelmeyecekti. Adaya baktı. Çok eskiden bir zamanlar buraya onunla gelir ve birlikte ektikleri iki çam ağacının altında otururlardı. Saatine baktı ve yavaşlayarak ağır ağır yol almaya devam etti. Sıcak gün batımında ortalık sessiz ve büyüleyici bir güzellikteydi. 1,5 saati daha vardı. Tekrar burada olmasına inanmıyordu bir türlü. Ama gerçekti işte, buradaydı. Ve hiçbir şeyi düşünmek, anımsamak, yaşamak istemiyordu. Nasıl olsa bunları az sonra öğrenecekti. İki çam ağacına bakmak bile içinden gelmedi. Viski şişesini açarak büyük bir yudum içti. İçki içini yaktı, dürbününü aldı. Evet işte çam ağaçları orada. Batan güneşin altında tek başlarına duruyorlardı. Güneş ışınlarından sanki yanıyorlarmış gibi her yanları kıpkırmızı kesilmişti. Yan yana yalnızca dalları birbirine değmiş öylece duruyorlardı. Dördüncü kısım. 600 mil ötede ise Vanessa Uluslararası Manila Havaalanı'nda tuvalete doğru sendeleyerek gidiyordu. Kulaklarında hala motor sesi çınlıyor ve mermer yerde her adım atışta beyni uğulduyordu. Yüzü çok solgundu, ölü gibi göründüğünün farkındaydı. ama korkunun dışında olayın çok güzel olduğunu kabul ediyordu. Şu anda nasıl göründüğünü hiç umursamıyor, hatta korkudan altına yaptığına ve elbisesinden belli olduğuna bile aldırmıyordu. Tayfun'dan sağ salim kurtulduğunun dışında hiçbir şey onu ilgilendirmemekteydi. Sendeleyerek tuvalete girdi, kimse yoktu. Hoş olsa bile ona da aldıracak halde değildi. Köşedeki musluğa giderek ikisini birden açtı ve soyunmaya başladı. Bu pislikten ancak böyle kurtulabilirdi. Ayakkabılarını fırlattı, bluzunu ve eteğini çıkardı, sonra da külotunu aşağıya indirdi. Hepsini musluğun içine atarak yıkadı. Diğer muslukla da başını yıkadı, saçlarını toplayarak yüzüne avuç avuç soğuk su attı. Bir ayağını kaldırıp musluğun içine soktu, sonra da diğerine. 10 dakika sonra işi bitmişti. Bu arada bir sürü insan gelmiş, ona şaşkınlıkla bakmış, Vanessa da bu şaşkın bakışlara gülümseyerek karşılık vermişti. Kurulandı, elbiselerini ıslak ıslak üzerine geçirdi, saçlarını taradı ve aynaya son bir kez daha baktı. Çantasını kaptığı gibi dışarı çıktı. Islak elbisesinden sular akarak Kurt Marlowe'la buluşmak üzere bara gitti. İçkisini bir dikişle bitirip barmene $10 uzattı, tazele. Kurt Marlowe ona gülümseyerek bakarak elini cebine attı. Hayır dedi Vanessa, içkilerin parası benden. İçkisini uzattı. O aleti çok iyi uçurdun. Teşekkürler. Marlowe kadının ıslak bluzunun ortaya çıkardığı memelerine baktı. Vanessa büyük bir yudum daha içti. Hepsini gelecek ay yayınlanacak yazımda bulacaksın. Şahane adamlar uçan makinelerinde. Hong Kong'a döndüğünde sana yemek de ısmarlamak istiyorum. Kurt Marlowe ona hayretle baktı. Döndüğüm zaman mı? Sen de benimle geleceksin. Bay Williams'ın küçük kızına bir tayfun yeter şekerim. Ne yazık ki tren olmadığından yine uçakla dönmek zorundayım. İçkisini bitirdi. Çekici gülümsemesiyle Kurt'a bakarak elini onun omzuna koydu. Beni bu cehenneme götürdüğün için çok teşekkür ederim. Hatta oradan çıkardığın için daha da çok teşekkürler. Çok naziksin. Ama şimdi acele etmem gerekiyor. Hangi cehenneme gidiyorsun? 40 dakika sonra Hong Kong'a giden Filipin Hava Yolları'nın bir uçağı var. Ve belki de tayfun sona erinceye kadar olan tek uçak. Kurt Marlowe öfkeyle ona baktı. Hey, verilmiş bir sözüm vardı. Anlamadım, ne sözü? Toy, genç kız rolü sana göre değil. Yemekte neler konuştuğumuzu bal gibi hatırlıyorsun. Bana söz vermiştin.
Kim? Ben mi?
Seni orospu seni.
Vanessa gülümseyerek parmağını onun yüzüne doğru salladı. Hey Kurt, hayallerinden vazgeçme. Öne doğru eğilerek erkeği yanaklarından öptü. Gerçekten acele etmem gerek. Sen de dikkatli uç. Arkasını dönerek oradan hızla uzaklaştı. Kurt Marlowe eliyle bir öpücük gönderdi. Adam mırıldandı. Orospu. Her şeye karşın Vanessa mutluydu. Jake McAdam'ın yelkenlisi Cato Chau adasına doğru ağır ağır ilerliyor. Motordan gelen dum dum dum seslerinden başka bir şey duyulmuyordu. Shatoukok'un ışıklarını geçti. Önünde Mirs Körfezi ve Çin karasuları uzanıyordu. Birkaç mil içindeki diğer teknelerin ışıkları sönmüştü. Uzakta denizin ötesinde ışıklar yanıp sönüyordu. McAdam'ın arkasında Cato Chau'nun yan tarafında küçük bir balıkçı köyü vardı. Burası Hong Kong'a bağlıydı ama köylülerin hepsi komünistti ve teknelerinde kızıl bayraklar asılıydı. Dürbünüyle siyah ufku taradı, uzaklarda birkaç ışık gördü. Bunlar mutlaka tayfundan kaçmaya çalışan balıkçı tekneleri olmalı diye düşündü. Uyuşan ellerini ovuşturmaya çalıştı, hatırlamak istemiyordu. Düş kırıklığını, korkulu dakikaları, onların söyleyebileceği ürkütücü şeyleri ve tüm umutlarını anımsamak istemiyordu. Tanrım, umut. Her an Chester'la olacak konuşmasını düşünmüş ve şunları adamın söylemesini dileyip durmuştu. Peki Jake, her şey yolunda gitti, Ying'i serbest bırakıyoruz. Hong Kong'a dönünce de evlenebilirsiniz ve sen de tekrar polis örgütüne dönüp bizim için çalışabileceksin artık. Hiçbir şeyi hatırlamak istemiyordu. Ve Chester'ın söyleyebileceği korkunç şeyleri de aklından çıkaramıyordu. Jake, her zaman bize yanlış bilgi verdin, öyle değil mi? Kraliçe seni iki taraflı casus olarak kullanıyordu, değil mi? Ve sen şimdi Çin karasularındasın.
Üzgünüm ama seni casusluk suçundan tutuklamam gerekiyor. Tabii mahkemeye çıkacaksın ama korkarım seni sonunda kurşuna dizmemiz gerekecek. Ve onu da tabii.
Bir gün, herhangi bir gün bunlar mutlaka olacaktı. Kaçınılmaz şeylerdi. Tek çıkar yolsa onlara yanlış bilgiler vererek Ying'in geri gelmesini sağlamaktı.
Ah Tanrım, her an hissedilen o korkunç korku, eğer yakalanırsa ona yapılacakları düşünmek korkusu başlı başına bir işkenceydi. Fakat bilmeden MacAdam'ı bundan kurtarmıştı. Sadece kendi gururunu koruduğunu sanarak Chester onu son getirdiğinde Ying ikisine de kesin bir ifadeyle bakmış ve şöyle demişti.
Seni artık sevmiyorum Jake, senden nefret ediyorum. Bu gurur kırıcı meslekle artık hiçbir ilişkim kalmadı. Çin'i seviyorum ama kendi ülkeme karşı casusluk yaptığın için senden tiksiniyorum ve artık bir daha kullanılmak istemiyorum. Beni bir daha buraya ancak silah zoruyla getirebilirler ve o zaman da tek kelime konuşmam.
Arkasını dönen kadının titrediğini görmüştü MacAdam. Bir süre öylece durdu. Ona gerçekten ne yapmak istediğini açıklayamamıştı MacAdam. Kato Chao'ya baktı. Sonra Shataokok'un ışıklarını seyrederek durumun muhasebesini yapmaya çalıştı. Motoru kapattı. Neredeyse Çin karasularına girecekti. Demiri attı. Karanlıkta oturmuş bekliyor ve düşünmemeye çalışıyordu. 5. Kısım. Saat 10'u geçiyordu. Tayfun'un gelmesi için daha 12 saat vardı. Her zamanki gibi kalabalık olmasına karşın Hong Kong'daki Kai Tak havaalanına tek tük uçak iniyordu. Jet yolcularını indirdi, yakıt aldı, yeni yolcular uçağa bindi ve tekrar havalandı. Bütün bunlar 45 dakika içinde olmuştu. Sadece kısa mesafeleri uçuşları olan uçaklar geliyor ve gidebiliyorlardı. Hong Kong'da beklemesi gereken büyük uçaklarsa Tayvan ve Filipinlere indiriyorlardı yolcularını. Bütün oteller gelen ve tayfundan kaçmaya çalışan turistlerle tıklım tıklımdı. Çantalar etrafa yayılmış, barlar, danışma büroları insanlardan geçilmiyordu. Kimileri ise koltuklara uzanmış uyukluyorlardı. Çocuklar koşuşuyor, memurlar bitkin bir halde defalarca aynı şeyleri tekrarlayıp duruyorlardı. Vanessa, Filipin hava yollarına ait uçaktan inen ve gümrükten çıkan tek yolcuydu. Çantası olmadığı için işini hemen halletmişti. Kalabalık mermer koridorda insanları iterek boş bulduğu bir telefon kulübesine girdi. Bozuk para yatarak numarayı çevirdi. Limanın karşısındaki MacAdam'ın sessiz evinde telefon çalmaya başladı. Yukarıdaki galeride katil tetikte bekledi, telefon çaldı, çaldı. Vanessa sinirli, heyecanlı bir halde bekledi. Evi gözünün önüne getirebiliyor, boş karanlık odada çalan telefonun sesini duyabiliyordu. Sabırsızca telefonu kapattı. Parayı geri aldı, tekrar yerine yerleştirdi. Bu kez yurdun numarasını çevirdi. Belki orada tayfun partisi veriliyordu ve belki birileri MacAdam'ın nerede olduğunu bilirdi. Zil eski yapının duvarlarında çınladı. Çatıya giden merdivendeki ikinci adam telefonun sesini duydu. Hizmetçilerin bölümünde yaşlı hizmetçi Ahli uyandı. Yattığı yerden zilin susmasını bekledi. Susmayınca yatağından güçlükle kalktı. Tahta koridorda yürürken kızların oda kapılarının açık olduğunu gördü. Cuma geceleri hangi saatte gelecekleri hiç belli olmazdı. Özellikle bu cuma tayfun haberinden sonra belki hiçbir eve dönmezdi. Ya da hepsi erkek arkadaşlarıyla gelebilirlerdi. Telefona cevap vermek üzereyken zil sesi kesildi. Yaşlı kadın Çince küfrederek tekrar yatağına döndü. Vanessa Aize'yi sertçe yerine koyup bu kez de yabancı gazeteciler kulübünü aradı. "Alo!" dedi neşeli bir ses, telefondan kahkaha sesleri duyuluyordu. "Acaba Jack MacAdam orada mı?"
"Görmedim ama bekleyin. Hayır, yok."
Sabırsızlıkla "Bay Ball orada mı?" diye sordu genç kadın.
"Wacker burada tabii, bir dakika."
"Kimsiniz?" diye bağırdı Ball.
"Vanessa, Jake'in nerede olduğunu biliyor musun Wacker?"
"Seni tayfunda sanıyordum."
"Oradaydım ama Manila'dan şimdi döndüm. Havaalanındayım. Jake orada mı?"
"Hayır Tanrı'ya şükür, onu birkaç günden beri görmedim. Herhalde yelkendisiyle uğraşıyordur. Onun da ticaret anlayışı böyle işte. Dinle, seninle mutlaka konuşmam gerek. Bu müthiş bir hikaye."
"Sana hala bir kasa viski borcum var Becker. Yazıyı gazeteye verebildin mi?"
Hayır, bu telefonda yazdırılacak kadar basit bir hikaye değil küçük hanım. Müthiş bir şey bu. Yazdıklarını bir kez de imar dairesine kontrol ettirmeden yayınlatmaman gerek. Mimarların planlarını inceleyip sert kaya hakkında bilgi toplamalısın. Böylece o orospu çocuğu hapse bile girebilir.
Biliyorum ama gitmeden önce hiç vaktim yoktu ve o Tanrı'nın cezası uçakta ölmeden önce birinin hikayeyi bilmesini istedim. Yarın imar bürosuna giderim.
Yarın tayfun başlıyor ve her yer kapalı olacak. Zaten yarın cumartesi. Hafta başını beklemen gerekecek. Bu hikayeyi patlatmadan önce zamanını çok iyi değerlendirmelisin. Şanslı adam yaratma şirketi onun o iğrenç tepesine yıkılacak ve uzun zaman hapiste yatacak. Herhalde oradan kaçmasını istemezsin değil mi? Onun için her şeyi iyi planlayarak yap.
Vanessa heyecanlanarak, evet biliyorum Wacker dedi. Dudaklarını mühürledin değil mi? Senden başkasına güvenip anlatmazdım.
Benim ağzım çoktan mühürlendi diye omurdandı Wacker. Hırslı olmak için çok yaşlıyım. Zaten İsrailite'de de bunun için yazıyorum. Bana hala bir kasa viski boşlusun unutma.
Merak etme.
Belki söylemeye gerek yok ama haberin olsun tahvillerimi sattım. McAdam'ın yanında çalıştığım için deli olabilirim ama asla aptal değilim.
Wacker dedi Vanessa içini çekerek, eğer onu görürsen lütfen aradığımı söyle.
Tabii söylerim. Tayfun partisi burada başladı bile. Bütün gece ve yarın da devam edecek. Bakarsın bir ara gelir, o zaman aradığını söylerim. Tayfun tehlike merkezinde nöbetçiyim yarın.
Vanessa neşeli bir sesle, araba kiralayıp kayıkhaneye gideceğim şimdi dedi. Eğer orada bulamazsam evine gidip bekleyeceğim.
Oldu dedi Wacker, ona söylerim.
Ve Wacker, seni de seviyorum.
19. ayrımın sonu, sayfa 231.